Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Bu programda sizlerden gelen soruları hocamıza yöneltiyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini, cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle programımıza hoş geldiniz diyelim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar
hoş
getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Allah razı olsun hocam.
Amin sizden de.
Hocam bu hafta eti yenilip yenilemeyen hayvanlarla başlayalım müsaadenizle programımıza.
Tabii buyurun.
Bununla ilgili birkaç sorumuz var ama ilk olarak bir hayvanın etinin yenilip yenilmemesi neye bağlıdır hocam? Neye göre belirleriz bunu?
Bismillahirrahmanirrahim. Bir defa İslam'da hükümlerin ana kaynakları neydi? Kitap ve sünnet.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim ve hadis. Sünnet. Hadis demeyelim, sünnet daha genel.
Hı hı.
Kavli sünnet, fiili sünnet, takriri sünnet diye ayırıyoruz ama mesela hadis kavli sünnet oluyor, sözlü sünnet oluyor. Hı hı. Yani kitap ve sünnet, Kur'an ve sünnet. Dolayısıyla bir şey Kur'an-ı Kerim'de doğrudan haram olduğu söyleniyorsa, yasak olduğu söyleniyorsa o yenmez.
Evet.
Hurrimet aleyküm diye başlıyor mesela. El meytetü beddemü ve lahmül hınzir. Ayet-i kerimede değil mi? Meyte, leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenler size haram kılın. Burada ne yaptı ayet-i kerime saydı? Meyte, yani leş, boğazlanmadan ölen mundar hayvan. Kan, akan kan. Öbür taraftan işte domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenler. Bu Kur'an-ı Kerim'de sabit. Bir böyleleri var, bir. Yani Kur'an'da yasaklananlar var, oradan biliyoruz. İki peygamberimiz yasaklamış olabilir aleyhissalatü vesselam. Bu ya doğrudan yasaklamıştır, isim isim. Ki eşek eti bundandır, ehli eşek. Hayber kazasında eşek etinin haram olduğunu ilan etmiş. Daha önce insanlar bunu bilmiyorlardı haram olduğunu. Ve kesmişlerdi eşekleri ve etlerini pişiriyorlardı. Bütün o kazanlar devrildi, döküldü ve onlar yok sayıldı. Bu
evet.
Olabilir. Bir de Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette genel ifadeler var. Genel. Mesela denizden bizim istifade edebileceğimiz Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Denizden, deniz ürünlerinden. Peygamber Efendimiz'in yine aynı şekilde genel anlamda söyledikleri var. Mesela kara hayvanlarıyla ilgili olarak nedir? Köpek dişi olan, köpek dişiyle avlanan
hayvanları.
Bu hayvanlar yenmez. Şimdi bu genel ilke içerisine aslandı, kaplandı, köpekti, parstı, tilkiydi, kurttu hep giriyor bak.
Evet.
Ha. Bu genel bir ilke. Şeyle ilgili olarak kuşlarla ilgili
kuşlarla
olarak
ilgili.
Orada da peygamberimiz diyor ki zimbe hlebi minet tuyur diyor. Yani kuşlardan da pençeli olanlar.
Yenilemez.
Yenilemez. Yenilemeyenler de ölçü o. Kartal gibi, doğan gibi efendim ve benzeri. Şahin. Bu da deniz, işte havadaki uçan yani kuşlarla ilgili ilke de bu gene. Öbür taraftan yine Kur'an-ı Kerim'de habaiz ve tayyibat tabirleri geçer. Yani tayyibat temiz olan şey. Sağlığa uygun olan şey. İğrenç olmayan şey. Habaiz de bunun tersi. Habaiz yenmez, tayyibat yenmez. Bu da bir genel ilke. Ha, deniz ürünleriyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz'den bir, denizin suyu temizdir, ölüsü helaldir anlamında bir hadis var. Ve bu hadis tüm deniz ürünlerini kapsıyor görünüyor. Ve bazı mezhepler bunu esas almış. Bir başka hadiste de iki tane kan ve iki ölü size helal kılınmıştır diyor. Kan dalak ve karaciğer. Efendim ölü de balık, hadis söylüyor bunu, balık ve çekirge. Kimi alimler de bunu almış. Demek ki o zaman helal ve haram konusunda bizim kaynağımız nedir? Önce kitap, sünnet.
Eyvallah.
Kitapta ve sünnette bir isim isim sayılarak yasaklananlar var. Bir de genel ilke konularak prensip. Onun altına girenler var. Şey bu. Kaynak bu.
Kaynak bu. Bir sonraki sorumuz deniz, kara ve kuşların eti yenilip yenilemeyenleri hangileridir diye bir sorumuz vardı. Onu da cevaplamış olduk hocam.
Yalnız burada tabii Hı-hı. deniz ürünleriyle ilgili olarak tamam bu şeyde pek fark yok. Kara ürünlerinde Hı-hı. veya efendim kuşlarda çok mezhepler arasında fark yok. Yani üç aşağı beş yukarı hepsi aynı şeyi söylüyor. Hı-hı. Ama deniz ürünleriyle ilgili olarak farklı görüşler var. Mesela Hanefiler sadece balık. Hmm. Balık dediğimiz adı balık olan o deniz ürünleri yenilebilir. Hı-hı. Onun dışındakiler yenmez. Hmm. İşte mesela yengeç, midye, kalamar, karides gibi. Hı-hı. Bunlar Hanefilere göre yenmiyor. Niye? Bunlar balık değil.
Evet.
Balık olarak.
Haram mı hocam Hanefi'ye göre?
Tahrimen mekruh.
Tahrimen mekruh.
Ve bir de bunlardan bazıları da habais türüne giriyor. İğrenç yani insanların. Mesela yılan, çıyan, akrep bilmem böcek Hı-hı. bilmem. Bunlar niye yenmiyor? Habais olduğu için.
Evet.
Ama diğer mezheplerde durum farklı. Diğer mezheplerde bu o ürünün adının balık olup olmadığına bakılmıyor.
Denizden çıkıp çıkmadığını.
Yani denizde yaşayıp yaşamadığını. Hmm. Ve diyorlar ki sadece denizde yaşayan, karada yaşayamayan hayvanlar veya şeyler deniz ürünleri yenilebilir diyorlar. Sadece karada, hmm. denizde.
Deniz ve karada yaşayan hayvan.
Hem denizde hem karada yaşıyorsa o yenmez.
Şafi'ye göre
yenmez. Şafi'ye göre değil mi? Diğerlerine göre.
Hanefi mezhebine göre değil
mi? Hanefi mezhebine göre zaten yenmez o.
Mesela, balık harici olduğu
balık için. Balık haricinde. Hmm. Mesela kurbağa. Hmm. Kurbağa Hanefilere göre de yenmez, Şafi'lere göre de yenmez.
Eyvallah. Hocam bir dinleyicimiz tabii genel konuştuk, genel sormuş olduk ama at etiyle alakalı bir soru sormuş. At eti helal midir diye.
Şimdi at etiyle ilgili bir nas yok. Hı hı. Yani ne demek nas? Ayet veya hadis yok. Hı hı. Ya mesela yabani eşek ki o zannediyorum bizim zebra dediğimiz hı hı. ehli eşek bizim bildiğimiz eşek.
Evet.
Onu yasaklamış peygamberimiz. Ama yabani eşekle ilgili bir yasak yok. Artı yabani eşeğin avlanıp avlanılan bir yabani eşeğin yenildiği rivayetleri var. Ashab tarafından. Şimdi atla ilgili de helaldir, değildir, yenilebilir, yenilemez diye bir özel hüküm yok. Şimdi bazı alimler mesela Şafii olsun, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed olsun. Hı hı. Atla ilgili bir yasaklayıcı hüküm yok. Dolayısıyla at eti yenilebilir demişler.
Evet.
Ama İmam-ı Azam hayır. Mekruhtur diyor. At etinin gelmesi mekruhtur. Tahrimen mekruh. Niye? İmam-ı Azam'ın bakış açısı ve içtihat. Diyor ki günümüzde savaş için en elzem olan şey attır.
Evet.
En değerli olan şey attır. Ve biz eğer at etini yersek at tüketilir ve savaş malzemesi azalır. Onun için mekruhtur.
Evet.
Yani atın kendisi pis olduğu için değil. Ve eti mundar olduğu için değil bak İmam-ı Azam'a göre. Ya at savaş aleti olduğu için ve savaş aletinin tüketilmemesi için konulmuş bir idari tabiri caizse veya siyasi bir hüküm oluyor.
Yani evet.
O kaynağı o. Hı hı. Ama diğer imamlara göre at eti yenilebilir.
Evet.
Tabii bizim coğrafyamızda örf olmamış, adet olmamış. Ama öbür taraftan hani gönül coğrafyamız dediğimiz o efendim Azerbaycan'dı,
Kazakistan'dı,
Kazakistan'dı, Kırgızistan'dı. Oralarda yiyorlar insanlar. Hatta Eyvallah. Benim de Kazakistan'a gittiğimizde bir iftardaydı ve iftarlıklar arasında at eti de vardı. Hı. Ve yedi insanlar onu.
Eyvallah. Peki hocam. Kesilen tavukların içleri temizlenmeden sıcak suya sokulmaları caiz mi? Böyle bir temizleme yöntemi var hocam.
Varmış o. Şimdi bunu Hı-hı. şöyle değerlendiriliyor. Bu suyun sıcaklık derecesine kaynar derece mi? Yoksa o tüyleri yumuşatacak kadar az mı? Hı-hı. Eğer kaynayan şekildeyse, kaynar şekildeyse o takdirde yenmez deniyor. Niye? Çünkü kaynar su o hayvanın içine nüfuz eder ve içindeki pislikleri ete bulaştırır.
Evet.
Dolayısıyla o yenmez. Hı hı. Ama kaynar derecede değil. Mesela 40-50 derecelik bir su. Onun içerisinde bandırılıyor. O zarar vermez. O yenilebilir. Hı hı. Yani evet. Burada yenilir mi yenilmez mi ölçüsü o tavuğun daldırıldığı suyun sıcaklık derecesine bağlı. Kaynar derecede ise veya kaynara yakınsa, yani elini soktuğun zaman içerisine, eski kaynaklarda böyle geçer, o deri kızar veriyor ya bazen.
Haşlanıyor.
Öyle ise yenmez. Hı-hı. Ama ondan daha şeyse, serinse,
evet,
o su yenilebilir.
Bu uygulamanın yapılacağı işte derecenin uygun olduğu bir suyun temizliği ne kadar önemli hocam? Yani o su...
Otu temiz olması lazım tabii. Temiz olması lazım.
Yani belli bir zamandan sonra o su kirlenecektir.
Aynı su mu acaba?
O su devamlı değişmeli o zaman.
Yani evet.
Evet, temiz olacak su. Evet. Genel bir soruyla bu hayvanların kesilerek yenmesinin yenmesi hususunda genel bir soru var. Onu da sormuş olayım hocam. Bir hayvanın etinin helal sayılabilmesi için nasıl kesilmesi lazım hocam?
Bir defa bir Müslüman veya ehl-i kitaptan birini kesmesi lazım.
Evet.
Müslüman
diye. Şöyle bir soru da var. Hayvan kesecek kimselerde bulunması gereken şartlar. O zaman bunları toplayarak cevaplayalım. Buyurun.
Bir defa ya Müslüman olacak veya ehl-i kitaptan olacak.
Hı hı.
Kimdir ehl-i kitap? Hristiyan veya Yahudi. O dinlere inanan, Allah'ın varlığını kabul eden.
Hı hı.
Adı Hristiyan değil. Adı Yahudi değil. Adı Müslüman değil. Kendisi Müslüman.
Hı.
Kendisi Hristiyan, kendisi Yahudi. Yani tek Allah'a inanacak. Kutsala inanacak. Ahirete inanacak.
Hı hı.
Peygamber'e inanacak. Kitaba inanacak. Bu bir. İkincisi, önce kesiciden başladık. Devam edelim.
Hı hı.
Kesen kişinin kesme usulünü bilmesi lazım.
Hmm.
Yani hayvan nasıl kesilir? Neresinden kesilir? Bıçak neresine dayanır? Bunu bilmesi lazım.
Hmm.
Üçüncüsü de kesecek güce sahip olması lazım. Yani kendisi elinin gücüyle hayvanın boğazını kesebilmesi lazım.
Hmm.
Ha, şimdi bu şartlar yerine gelirse, kadınmış, erkekmiş veya o hayvanı kesebilecek güce sahip çocukmuş, fark etmez. Bizim Anadolu'da yanlış bir anlayış var. Kadınlar kesemez zannedilir. Hayır, keser.
Evet.
Keser. Ha. Ama eğer çocuğun kendi eli gücü yetmiyorsa, o zaman çocuk kesemez, erkek de olsa.
Evet.
Bu bir. Şimdi hayvanı kesimle ilgili olarak boğazdan kesilecek. Boğazdan. Ve boğazdan kesilirken de hayvan, bu boğazda iki damar var. Atar ve toplar damarlar, malum. Hı-hı. Bunlara fıkıhta vedecan denilir.
Vedecan.
Hı. Tabii o önemli değil.
Hı-hı.
Efendim, bir de yemek borusu var. Bir de nefes borusu var, malum.
Hı-hı.
Yani yemek borusu mideye giden boru.
Hı-hı.
Nefes borusu da akciğere giden boru. Dört tane. Tabi bunların her birinin ismi var. Şimdi bu dört organdan, organ diyelim ona, hı-hı, boru demeyelim. Bu dördünden üçünün kesilmesi lazım. Üçünün. Yani o iki damardan birisi en azından.
Hı-hı.
Nefes borusu ve borusu.
Yemek
borusunun kesilmesi lazım. Peki iki damar kesildi. Nefes borusu da kesildi ama yemek borusu kesilmedi. Bu yenir mi yenmez mi? Onda ihtilaf. Onda ihtilaf. Ama boğazdan kesildiği zaman genelde bunun dördü de kesilir.
Evet.
Kesilecek. Enseden, diyelim bu hayvanın ense tarafından bıçak vurularak kesilirse onun eti yenmez. Eğer boğaza gelmeden hayvan ölürse, ki ilik kesildikten sonra ölebilir. Ha, öbür taraftan bir de ne olacak? O kemiğin içerisinde omurilik var ya, beyaz ilik. O kesilmeyecek. Hı-hı. Onu kesmek mekruhtur.
Hı-hı.
Bazıları onu yanlış biliyor. Bu şekilde kesilecek. Tabii keserken Müslümansa besmele çekecek.
Evet.
Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Veya Bismillahi Allahu Ekber. Gene de öyle şey yapılır. Ama Hristiyan veya Yahudi ise tabii o Bismillah'ı bilmez. O kendi dinine, kendi ilahına, inandığı ilahın ismini anmamak kaydıyla kestiği zaman yeniyor.
Hı hı.
Peki bir Müslüman besmele çekmezse ne olur keserken?
Hı hı.
Unutarak çekmezse onun eti yeniyor Hanefi mezhebinde.
Hı hı.
Ama aklına geldiği halde besmele çekmezse Hanefi mezhebine göre o hayvan mundar oluyor, yenmiyor.
Hı.
Şafii mezhebine göre yeniyor.
Eyvallah. Peki hocam. Erkek çocuklarına ipek elbise giydirilebilir mi diye bir sorumuz var. Giydirilirse sorumlusu kimdir?
Şimdi iki madde. İpek ve altın,
hı hı,
erkeklere haramdır, kadınlara helaldir.
Evet.
Bunu Peygamber Efendimiz bizatihi söylüyor.
Hı hı.
Yani eline, bir eline altın almış, bir eline ipek almış. Hazani halalani lil inasu ümmeti, haramani lil zukuru ümmeti diyor.
Hı.
Yani bu ikisi benim ümmetimin kadınlarına helaldir, erkeklerine haramdır.
Evet.
Öbür taraftan bunları dünyadayken kullananlar öbür dünyada nasibi olmayacaktır. Anlamında hadis de var. Bunlar bize gösteriyor ki erkekler için altın ve ipek haramdır.
Evet.
Peki küçük çocuklar bunu giydirilirse veya giyerse ne olur durum? Şimdi tabii çocuk akıl ermez. Yani ergenlikten önceki çocuk,
hı hı,
mükellef değildir. Dolayısıyla o çocuğa, ergenlikten önceki çocuğa şunu yapma günah, bunu yapma günah, şunu yaptığın için günaha girdin diyemeyiz. Ama burada bir de yasak bir fiil var. Nedir o? O erkeğe onun giydirilmesi.
Hı hı.
Ona kim giydiriyorsa onu o günahkar olur. Evet. Annesi giydiriyorsa annesi günahkar olur. Ablası giydiriyorsa ablası, teyzesi giydiriyorsa teyzesi, babası giydiriyorsa babası. Çünkü çocuğun kendisi günah yüklenecek şeyde değildir.
Hı hı.
Ama çocuk ergenliği geçtikten sonra kendi giyerse o zaman sorumlusu odur.
Sorumlusu odur. Eyvallah. Namazla alakalı, ibadetlerle alakalı birkaç sorumuz var. Onlarla da müsaade isteyelim artık dinleyicilerimizden hocam. Kısa kollu gömlekle namaz kılmak caiz midir diye bir
şimdi
sorumuz var.
Şimdi bizim eski kaynaklarımızda gömleğin kolunu kıvırarak, yukarıya doğru kıvırarak namaz kılmanın mekruh olduğu kaydedilir.
Evet.
Ama bunun gerekçesi de bu şekilde gömleğin kolunu kıvırmanın gururluluk işareti olduğu olarak gösterilir.
Hı hı.
Yani bu dinin yasakladığı bir şey değil. Ya gururluğa vesile olduğu için, kibirliliğe vesile olduğu için denilir. Ve onun için de bu mekruh kabul edilir.
Evet.
Kitaplarda bu yazar. Ha, ama günümüzde bu gururluk alameti değil.
Hı hı.
Yani hiç kimse kısa kollu gömlek giydiği için bir gururluk hissetmez. Veya hiç kimse de onu kısa kollu gömlek giydiği için gururlu saymaz.
Hı.
Yani şimdi şöyle bir hüküm var. İllet olmayınca hüküm de olmaz. Fukaha bu kısa kollu gömleğin, daha doğrusu gömleğin eskiden kısa kollu yokmuş.
Hı hı.
Kolunu kıvırarak giymenin mekruh oluşunun illeti olarak neyi gösteriyor? Gururluğu.
Gururudu.
Gerekçe bu, illet bu. Şimdi illet olmayınca hüküm de olmaz.
Hı hı.
İllet olmayınca hüküm de olmaz. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'de müellefe-i kulüp denilen bir gruba zekat verilebileceği söylenir. Kimdir müellefe-i kulüp? Yeni Müslüman olmuş, kalpleri İslam'a ısındırılacak olan.
Hı hı.
Ve toplum içerisinde şey olan, arkası olan diyelim. Yani o Müslüman olduğunda, Müslümana hizmet ettiğinde çok insanın onu takip edeceği türden olan. Veya gayrimüslim olup da şerrinden emin olmak, hı hı, için. Bunlara müellefe-i kulüp deniliyor. Bunlara zekat verilebiliyor. Kur'an bunu söylüyor. Peygamberimiz zamanında da verildi. Mesela Huneyn gazasında verildi, hı hı, bu. Şimdi peygamber vefat ettikten sonra Hazreti Ebubekir zamanında bunlardan birkaç kişi Hazreti Ebubekir'e gittiler, dediler ki bize bir belge ver, biz zekattan payımızı alalım gidelim şeyden, Beytülmal'den, hazineden.
Hı hı.
Hazreti Ebubekir de veriyor bir belge halife. Giderken Hazreti Ömer'e rastlıyor. Hazreti Ömer diyor ki nereye gidiyorsunuz? İşte Hazine-i Beytülmal'e ne olacak? Oradaki zekattaki payımızı alacağız. İşte elimizde de belge var. Ver o belgeyi diyor, yırtıyor. Ve gidiyor Hazreti Ebubekir'e. Dönüyorlar. Diyorlar ki öbürleri, o müellefeyi kulüp sayan kendilerini. Halife hanginiz diyorlar. Ebu Ömer mi sen mi diyorlar Hazreti Ebubekir'e. Damardan giriyorlar diyoruz ya. Ama Hazreti Ebubekir ben demiyor. İsterse Ömer diyor.
Çok güzel bir siyaset var hocam.
İsterse Ömer diyor. Ve durum anlaşıldığı zaman Hazreti Ebubekir de ikna oluyor Ömer'in yaptığına. Ve diyor ki Hazreti Ömer, önceleri biz size muhtaçtık. Onun için o müellefe-i kulüp payı vardı. Ama siz, şimdi size muhtaç değiliz biz. Siz bize muhtaçsınız. Yani illet neymiş burada müellefe-i kulübe zekattan pay vermenin gerekçesi, illeti onların zararından emin olmak, onların menfaatini temin etmek. Onlarda zarar diye bir şey kalmadığına göre illet kalmamıştır, hükümde uygulanmamıştır.
Uygulanmamıştır.
Yani şimdi bu şeye gelelim. Kolunu kısa kollu gömlekle veya tişörtle neyse namaz kılmaya gelelim. Illet yok ortada. Yani nedir o illet? Gururlanma. Öyle olmayacak hüküm de olmaz.
Evet. Yani kimse kısa kollu, az önce ifade ettiniz, giyiyor diye ya bu adam gururlu demiyor artık.
Demiyor ve kendisi de öyle bir şey hissetmiyor zaten.
Hissetmiyor. Eyvallah. Bir de kısa pantolonla namaz kılmanın hükmünü soruyor bir dinleyicimiz.
Şimdi kısa pantolon, bir defa erkeklerin avreti neresidir? Diz kapağı ile göbeği arasıdır.
Evet.
Tabii göbek deyince yukarıdan tam onun arka kısmına girer. Ve diz kapağı avrete dahil midir değil midir tartışması var ama biz dahil diyoruz. O zaman ne olacak? Bir kimsenin kıldığı namazın, erkeğin geçerli olması için diz kapağının örtülü olması lazım. Ve göbek ve göbeğin tam arka kısmından aşağısının örtülü olması lazım. Şimdi bazen görüyoruz gençleri camide, cumalarda falan. Kısa pantolonla gelmiş. Ayakta dururken tamam. Ama oturduğu zaman dizler açıkta kalıyor.
Evet.
Bu caiz olmaz. Bu caiz olmaz. Ama aşağı pantolon kısa da efendim diz kapağından bir karış kadar aşağıya kadar inmiş. Dolayısıyla açılmıyor. Bu sakıncası olur. Bunun sakıncası olmaz ama ister ayakta ister otururken diz kapağı açıkta kalacak şekilde kısa ise onunla namaz olmaz. Bu bir. Bir de asıl dikkat çekilecek bir başka bir şey var. Yazın özellikle bunları çok görüyoruz. Kimi insanlar tişört giyiyor ve böyle pantolon giymiş, kısa şey, düşük kemer aşağı doğru iniyor. Tişört toplanıyor ve o bel kemerinden aşağılara kadar, hatta affedersiniz o kalça butlarının şeyine kadar görülüyor namaz kılarken.
Evet.
Bu da büyük sakınca.
Setre avret ortadan kalkmış oluyor.
Kalkıyor neredeyse. Dolayısıyla bunlara dikkat etmesi lazım. Bir de insan namaza durduğu zaman Rabbinin huzuruna duruyor. Şimdi bir kimse kısa pantolonla kaymakamın, valinin huzuruna çıkar mı?
Çıkmaz.
Çıkmaz. Allah'ın huzuruna da çıkarken dikkatli olmalı. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Huzu zinetekum inde kulli mescid. Camiye gittiğiniz zaman zinetinizi takmayın. Ne demek zinet? Burada güzel elbiseleriniz.
Eyvallah. Güzel kokular sürüp, güzel elbiseler giyip. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yine dinleyicilerimizden gelen sorularla devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayabınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.